Ayrım 4, sayfa 42. Hiçbir yurtsever bunlara aldırış etmedi. Günü, saati, dakikası gelince dükkanlar, barakalar, bankalar, bakanlıklar, fabrikalar kapandı. Tüm işler durmuştu. Demir yolları, tramvaylar, vapur seferleri, sinemalar, tiyatrolar, gazeteler. Hiçbir hareket yoktu. İşbirlikçi bakanlar grevlerin sona ermesi talimatı verildiğinde bunu daktilo edecek ne bir yazıcı bulabildiler ne de bir görevli ya da mübaşir. Atina'da Mart ayının ayağa kaldırdığı bu tayfun neydi? Neydi Pisirri'nin dar sokaklarından, Monastiriki'den Atina'ya, Omonia'ya, Klavsmonos'a akan bu insan seli? Kim görür de unuturdu bunu? Bunu yaşayıp da halkın sarsılmaz gücüne inanmayan kim vardı? Askeri barikatları aşıyor, top sesini, ağır makineli tüfekleri, tankları tahrip ediyordu. El bombaları patlıyor, yaylım ateşi başlıyor, kurşunlar, makineli tüfeklerin sesleri vızıldayarak geçiyordu. Geri, dağılın, hepinizin ölüsünü sereceğiz yere. Öldürün bizi. Atina'nın esir olmaz halkı ileri atılıyordu, türküler söyleyerekten. Politbüroya doğru. Yığınlar fethedilemez bir sur gibi ilerliyordu. Gözlerinde kıvılcımlar çakıyordu. Ellerinde taş, sopa, demir. Kalplerde büyük bir kararlılık vardı. 13 ölü, 134 yaralı bırakmışlardı geride. Yüz binlerce insan inançları uğruna savaşmaktaydı. Bir yerden darbe alıyor ama hemen başka bir yerde güçlerini gösteriyorlardı. Başbakanın politbürosuna girerek her şeyi kırıp döktüler. Pencerelerden Sturnara'daki Çalışma Bakanlığı'na atladılar. İşçilerin dosyalarını ve arşivi ateşe verdiler. Almanlar gelsin de şimdi askeri alsınlar bakalım. Gösteriler saatlerce sürmüştü. Atina'nın yarısı sokaklarda savaşıyordu. Babalarıyla birlikte gaziler, genç kızlar, ilkokul çocukları zırhlı arabaların önlerini kestiler. Gazilerden biri bir itfaiye görevlisine vurdu. Ona hain diye bağırdı. Bunun üzerine o da kaskını ve ceketini çıkardı, fırlatarak yere attı. Ben miyim hain dedi ve göstericilere katıldı. Başka bir yerde faşist karşıtı bir İtalyan göstericileri vurmaya hazırlanan birinin elinden makineliği kaptı. Göstericiler İtalyan'ı elleri üzerinde havaya kaldırırlar. Bravo İtalyanlara. Pencere ve balkonlardan herkes alkışlıyor, bağırıyordu. Kadınlar görülmemiş bir cesaret gösteriyorlardı. Polisle çatışmaya giriyorlar, ağızlarından ve burunlarından kan aksa da direniyorlardı. Sanki ellerinde bayraklar, panolar, barış zamanında bir tören yerine gidiyorlardı. Yunanistan'da seferberlik olmayacak. Kahrolsun seferberlik. Almanlar konuyu ciddi düşünmeye başladılar. Nasıl seferber edilebilirdi böyle bir halk? Kâr değil, zarar getirecekti. 5 Mart Yunan direnişinin ünlü sayfalarından biri olarak kalacaktı. Seferberlik olmadı. Göstericiler dağıldıklarında Atina'nın yolları beyazlara bürünmüştü, bildiriler ve ilanlardan. Her bir Yunan eğiliyor, yerden alıyor, okuyor, kalbi cesaret doluyordu. Gestapo yolların temizlenmesi için herkesi çalışmaya zorluyordu. Ne ki vatanseverler onu tekrar yollara atıyor, rüzgar bildirileri kapılara hatta ceplere sürüklüyordu. Tüm bu eylemleri içinde Elektra'nın işini merak ediyorsunuzdur. Böylesine değerli diğer mücadeleler gibi kendi damgasını da vuruyordu. Artık aydınlatma işi daha etkin ve daha verimli oluyordu. Duvarlara Hitler'in çöküşünü alaya alan ve halkın ayaklanmasını öven afişler asılıyordu. Ressamlar, çizerler, edebiyatçılar, ozanlar, oyuncular, en iyiler, en onurlu sanatçılar ve aydınlar ülke basınında yer alıyorlardı. Elektra önemli bir toplantıya katılmıştı. Çok az kişi tanıyordu onu. Kişisel olarak ve gerçek adıyla. Konuşmalar yapıldı, sorunları dile getirdiler. Ama bu kadın kimsenin dikkatini çekmedi. Başta konuşmadı. Bu onun bir alışkanlığıydı. Varlığını göstermedi, acele etmedi. Sadece notlar alıyordu. Sonunda konuyu sonlandırmak üzere kendisine izin vermelerini istedi. Kimsenin çıkaramadığı sonuçları o özetleyebilecek durumdaydı. Konuşmaya başladığında İtaat etmekten pek hoşlanmayan sanatçılar kendi aralarında konuşmayı sürdürüyorlardı. Onu fark etmeleri çok sürmedi, sustular. Gözlerinde memnunluk ve şaşkınlık belirtileri vardı. Bu denli geniş bilgisi olan bu kadın kim olabilirdi? Öyle yalın, öyle yürekli, kibir olmaksızın onları ilgilendiren tüm konuları iyi bilmediğinden dolayı neredeyse özür dilercesine konuşan bu kadın kimdi? Böylece Elektra ile birçok sanatçımız ilk kez tanışmıştı. Onunla dost oldular ve güzel, kahraman ve de bu toprağın yetiştirdiği alçak gönüllü mücadelecilerden biri olarak kalplerinde ona yer verdiler. Yunanistan'ın gerçek bir kızıydı. 5 Mart yürüyüşünden 20 gün sonra herkes yeniden sokaklara döküldü. 25 Mart ulusal bayramını kutlamak üzere. Esaret altındaki Yunanistan 1821 ayaklanmasını tekrar yaşıyorcasına gümbürdüyordu. Tüm Yunanlılar Yargıtay üyelerinden Keseriani işçilerine dek, kent soylu vatanseverlerden Kalokreza'nın maden işçilerine dek her biri kendi tarzında ulusal çağrıya yanıt veriyordu. Hainler tek başlarına kalıyor, yansızlar ve kendi rahatını düşünenler utanıyor, bu direnişten uzak duruyor olmalarına ne gibi bir bahaneyi bulacaklarını bilemiyorlardı. Bayraklarla, pankartlarla, türkülerle yeniden halk sesi sokaklara dökülüyordu. Üniversiteliler, gaziler, işçiler, ellerinden tuttukları çocuklarıyla birlikte ev kadınları. Atina'da yine savaş başlamıştı. Yollar kana bulanıyordu. Rigas Fereos'un heykeline çelenk koydular. Aris meydanındaki kahramanlar anıtına da çelenk koydular. Diz çökerek şarkılar söylediler. Kanın olduğu yerler ibadet yerleri gibiydi. Tüm evler kapılarını yaralılara açıyordu. 1821 ayaklanması bize yol gösteriyor. Bu sloganla ilerliyorlardı. Toplu kahramanlık doruğa çıkmıştı. 25 Haziran'da seferberliğe karşı yeni bir miting ve 22 Temmuz 1943'te yeni bir ayaklanma Atina'yı sarmıştı. Bulgar faşistler Yunan toprağını terk etsinler. Makedonya ve Trakya'daki tüyler ürperten cinayetler durdurulsun. Selanik'e kimse ayak basmasın. Çok yakın zamanda Bulgarlar ve vatansızlar olarak nitelendirilecek olan Doğu, Batı, Merkez Kokinia sakinleri birlik halinde yürüyüşe geçiyorlardı. Yine kanları dökülecekti. Bu mitingde silahsız, bayrak açmış efsanevi Stathopoulou tek başına yürüyordu. 18 yaşındaki bu genç kız faşistlerin vahşi zırhlı araçlarına karşı duruyordu. Bir Nazi'nin kullandığı tank onun üzerine doğru yürüdü ve onu çiğnedi. Canavarlar, canavarlar, canavarlar, halk bağırışıyor ve zapt edilemez şekilde ilerliyordu. Kula Lili adındaki başka bir kız tankın üzerine tırmanır, ayakkabısını çıkarır ve kız arkadaşını öldüren adama öfkeyle vurur. O an bir yaylım ateş olur, onlarca kurşunla Lili de ölerek yere düşer. Atina ölüleri gömmeye pek vakit bulamadı. Üzerlerine çiçek atıyorlardı. Stathopoulou ve Lili gibi diğer genç kızlar da öne atılıyor ve ölen arkadaşlarının cesetlerine çiçek atıyorlardı. Bu kahraman kızlar Elektra'nın yönettiği gruptandı. Zafer yine halkındı. Bulgarların amacı boşa çıkmıştı. Yunanlılar çoğunlukla olgun bir halktı. Bununla övünebilirlerdi. Özgürlük, memleketin demokratik canlanışı tutkuları olmuştu. İşgal altındaki diğer halkların uluslararası politika konularını bizimkilerin öğrendiği gibi öğrenip öğrenmediklerini bilemiyoruz. Köylülerimiz son zamanlarda çobanlar bile politik görüş ileri sürecek durumdaydı. Oysa bunlar daha düne kadar köylerinde hangi yasanın geçerli olduğunu bilmezlerdi. Şimdi ise dünya coğrafyasını biliyorlardı. Danimarkalıların, Çekoslovakyalıların, Polonyalıların, Fransızların direnişlerini büyük küçük herkes biliyordu. Paris duvar panolarında onurlu bir yer edinmişti. Ama dünyanın merakı, umudu Stalingrad olmuştu. Stalingrad dendi mi herkesin dili tutuluyor, kalbi hopluyor ve ölüleri diriliyordu. Merlin tutuk evinde ve bodrumlarda işkence görenler, infaz edilenler gururla seslerini yükseltiyorlardı. Hayatımız helal olsun. Bir yaşamımız daha olsaydı özgürlük uğruna onu da verirdik. Bu halk tümüyle ulusal özgürlük mücadelesi uğruna kendini feda ediyordu. Çocuklarının yaşamını, kanını, hayatını, ruhunu. Her şeyi al vatanım ama bize özgürlüğün kanatlarını ver ki nefes almak için biz de yükseklere çıkalım. Bize gerçek Yunanistan anayı ver. Odur yarın bizi demokratik kucağında ısıtacak olan. Zafer kazanıldığında işbirlikçiler, hainler, vurguncular ve yansız olanlar iktidarda bulunmasınlar ve bizler de önemsiz, yine aç, ürkek, zulüm görenler olmayalım. Yunanistan'daki illegal güçler bir araya geliyorlardı. Yunan halkı nereye gidiyordu? Boyun eğdirilemez savaşçılığını kim durduracaktı? Nasıl başaracaktı eski durumuna dönmeyi? Birlikteliğini, maneviyatını kırmak, hayallerini parçalamak, güçlü olmasını durdurmak gerekecekti. Kutsal ittifak vardı karşılarında. Terör, akla hayale sığmaz boyuta ulaşmıştı. Ablukalar, rehineler, kafesler. İtalya'nın çöküşü durumu daha da kötüleştirmişti. Duce'nin faşist rejimi 25 Temmuz 1943 tarihinde yıkıldı ve 8 Eylül'de Bodolio'nun İtalya'sı müttefiklerin teslim koşullarını kabul etmek zorunda kaldı. Birkaç saat içinde bizleri de bu denli sıkıntıya sokan bir işgal ordusu Almanların esiri olarak bizimle aynı konumda bulunuyor, desteğimiz ve bağışlanmamız için yalvarıyorlardı. Atina gürlüyordu. Düştü, Mussolini cehenneme gitti. Müttefikler onu yok ettiler. Kendi halkı intikam aldı ondan. Savaş sizin için bitti artık, yiğitler. İtalyanlar ellerinde ne varsa satıyorlardı. Silah, cephanelik, yiyecek, giysi, hatta ellerinde tuttukları esirleri bile. Almanlardan kaçmak için sivil giysi arıyorlardı. Çünkü Almanlar onları yakalıyor, toplama kampına kapatıyor, vuruyor ve küçümsüyorlardı. Halkımız ve örgütleri örneği bulunmayan, sadece medeni ülkeleri karakterize eden bir mertlik, cömertlik ve bir insanlık gösteriyordu. İtalyanlarla alay etmediler, intikam almadılar. Tersine, nerede bulunuyorlarsa saklanmalarına, dağlara çıkmalarına yardımcı oluyorlardı. Almanların ülkemizdeki politikası şimdi ne olacaktı? Yunanistan'da jandarma görevini yapan 18 İtalyan tümeninin yerini nasıl dolduracaklardı? SS ve Gestapo'nun beyinleri tüyler ürpertici bir yanıt vermeye başladılar. Terörle, vahşetle, yargısız infazla. İcettin tutuk evinde yerli ağır suçlular, sadistleri, hırsızları ve her nerede bulunuyorsa gönüllü hainlerle işbirliği yapma yoluna girdiler. Hatta başka memleketten topladıkları yabancı kişilere hunharca suç işleteceklerdi. Öldürülecek her Alman için 50 masum rehine idam edilecekti. Yaralanacak her Alman için 10 ila 25 masum rehine kurşuna dizilecekti. 27 Ekim'de Atina sokakları pembe kağıtlarla doluydu. Canavar yasalarını bildirmek için onlara bu renk uygun geliyordu. Yoldan geçenler duruyor, okuyor, yüzlerini ekşitiyor ve cesaretle işlerine gidiyorlardı. Üzerinde SS'lerin sembolü iki beyaz şimşeğin olduğu kara bayraklar asıldığı yere ölümün habercisiydi. Bundan böyle özgürlük uğruna işlenecek suçlar yoksul halka yüklenecekti. Oldukça kaba, oldukça vahşiceydi faşizm köleliğinin büküm noktası. Halkın direnişi ise kahramancaydı. Almanlarla işbirliği yapan Efsunlar, SS'ler halkın üzerine inanılmaz bir vahşetle atılıyorlardı. Tutukluyorlar, idam ediyorlardı. Ama halk yine de 28 Ekim bağımsızlık yıl dönümünü kutlamaktan çekinmiyordu. Kamu yerlerinde, mağazalarda, fabrikalarda, bankalarda, okullarda, mahkemelerde kutlamalar yapılıyordu. Öğleye doğru SS'ler Yunanistan Merkez Bankası'na daldılar. Tüm kapılarını kapadılar ve içerideki herkese ateş etmeye başladılar. Birçok kişi yaralandı. 12 saat boyunca 2000 memuru ve banka müşterilerini amuda kalkmış halde tuttular. Sonunda 20 kişi kadarını yanlarına alıp diğerlerini serbest bıraktılar ve bu 20 kişiyi de Haydari kampına kapattılar. Tüm bu teröre karşın Atina'nın duvarları sloganlarla ve de Nazilerin bildirilerini içeren karşıt afişlerle doluydu. İllegal matbaalar düzenli çalışıyordu, Elektra bu işlerin başında olanlardan biriydi. Atina halkının Elektra ile özdeşleşen acı dolu sonunu ama kahramanca savaşımını açıklamadan önce köleliğin son yılında Almanların tüm Yunanistan'da yarattıkları cehenneme göz atmamız gerekmektedir. Ancak böyle Elektra'nın tüyler ürpertici ölümü hak ettiği anlama ulaşabilir. SS'ler ve ücretli işbirlikçileri İtalyanların yerini öğrenmek amacıyla gittikleri her yere akla hayale sığmaz dehşet saçıyorlardı. Ülkenin her yeri kahraman halkın kanıyla sulanmaya başlamıştı. Kahraman ve acı Girit'in uğradığı kaderi şimdilerde İonya adaları yaşıyordu. Kimi İtalyanların direnişe geçmeleri nedeniyle Korfu adası bombalandı. 11 gün boyunca adayı yaylım ateşine tuttular ve harabeye çevirdiler. Ada halkı önlemini almıştı ama yine de Alman yönetiminin yerleşmesinin bedelini 80 masum ölü, 170 gazi ve binlerce evsiz ödemişti. Vahşet tüm Yunanistan'a yayılmıştı. Epir'den başlamış her yere yayılmıştı. Teselya'ya, adalara, Yunanların yaşadığı ve soluk aldığı her yere. Gerçek Hunlar gibi hiçbir şeyi ayakta bırakmıyorlardı. Yıkıyorlar, yağmalıyorlar, yakıyorlar, katlediyorlar, ırza geçiyorlardı. Yanya'da ilk saldırıda 26 köyü yaktılar. Preveza bölgesindeki Peta ve Rizo köylerini vahşice yıktılar. Büyükbaş, küçükbaş 120 bin hayvanı alıp götürdüler. Kuzuları şişe geçirdiler, yiyip içerek eğlendiler, şölen düzenlediler. Eğer belgelenmeseydi, Uluslararası Kızıl Haç yer hakkında rapor tutmuştu, şu vahşete inanmak zordu. 4-5 yaşlarındaki çocukları fazla miktarda benzin içirip tüyler ürperten gösteriyle eğlenmek üzere onları ateşe verdiler. Evritanya yerle bir oldu. Taş üstünde taş bırakmadılar. Sadece Karpenisi'de bir baskında binlerce evden topu topu 8'i ayakta kalmıştı. 4 gün boyunca yaktılar, yağmaladılar, öldürdüler. Manastır, kilise, okul, dükkan, ev, baraka bırakmadılar. Her şeyi alt üst ettiler. Parnasso'daki Kaloskopi köyünde bir Alman subayı, aralarında ücretli Arap askerlerinin olduğu adamlarına, cinsiyet ya da yaş ayrımı gözetmeksizin tüm halkı yok etmelerini emretti. Orada olanları anlatmak olanaksız. Köyün tüm halkının, kadınlarının ve kızlarının ırzına geçtiler. Elleriyle boğazlarını sıktılar. Süngülerle bağırsaklarını deştiler. Hatta vahşice ısırarak bile öldürdüler. Florina'daki Amindeo bölgesiyle Kastoria'daki Blahoklisura bölgesindeki halkı safkan Almanlar en acımasız yöntemlerle yok ettiler. Amindeo'da 200 ölü, Blahoklisura'da 158'i kadın, 215 ölü. Mora Yarımadası da ağır kan bedeli ödeyecekti. Ober Komondo'nun buyruğu işareti vermişti. Tüm Peloponnesos'u yok ediniz. Yerle bir olmadık hiçbir şey kalmasın. Sparta'da kanlı vuruşma başladı. Neden olmaksızın 127 masum rehineyi kurşuna dizdiler. Tripoli'de 125 rehineyi idam ettiler. Aralarında bilim adamı, devlet ve banka memurları da vardı. Bu olay 3. Riş'in sarhoş bir askerinin bir genel evde öldürülmesi yüzünden çıkmıştı. Ardından Adriça'nın tüm erkek nüfusunun kökünün kazınması geldi. 50 erkek bir hafta boyunca ağaçlarda sallandırıldı. Sonu olmayan, tüyler ürperten bu açıklamaların için sürdürelim. Ya Calavrita bölgesinde Nazilerin namertçe işlediği cinayetlere ne demeli? Tüm erkek nüfusu olan 800 erkek. Analar, kadınlar ve çocuklar ağlıyor, feryat ediyor ama kokusunu alır, onları da parçalamaya gelirler diye ölülerini gömmeye çalışıyorlardı. Göğüslerinde gamalı haç, üst düzey Alman ırkı, arilerin yaptıkları, yanında sırtlanlar, akbabalar, çakallar bundan daha fazlasını yapabilirler miydi sanki? Distoma bölgesinden söz etmeden konuyu kapatamayız. Bu suçun tanımını o zamanki hain Atina hükümetine bağlı valinin sunduğu resmi açıklamadan bir alıntıyla gösterelim. Alman askerinin distomadan geçişi tüyler ürpertici bir olay olmuştur. Yol boyunca ağır makineli tüfekler her yöne ölüm saçıyordu. Masum yolcular, at üzerindeki köylüler, arabayla yolculuk eden gezginler yere seriliyordu. Arabalar Distoma yakınında durduğunda etrafta büyük bir sükunet vardı. Yasalara saygılı, milliyetçi olan yöre sakinleri, hiçbir zaman komünizm mikrobunun aralarına sızmasına izin vermeyenler, Almanların buyruğuna itaat ettiler ve evlerine kapandılar. Evlerinde onları neyin beklediğini hayal etmeleri olanaksızdı. Arabalardan inen askerler aldıkları korkunç emri yerine getirmek üzere ellerinde silah koşuyor her yere dağılıyorlardı. Şeytanlar saldırsaydı daha az vahşet olacaktı kuşkusuz. Yağma ve gaspın ardından güzel kadınları seçmeye başladılar. Köylü kızlarının, evli köylü kadınlarının tecavüze uğradıktan sonra memeleri koparılmış ve yerlere atılmıştı. Bu tecavüzleri yangınlar izlemişti. Aileler evlerinde toplu bulunduğundan cellatlar Distomo'nun yıkımını yangınla başaracaklarını umuyorlardı. Fakat evleri yakmalar başladığında geç kalacaklarını anlayınca bundan vazgeçtiler. Bu yüzden silah kullanmaya başladılar. Asker grupları evlere girerek içeridekileri acımaksızın katletmeye başladılar. Kimseyi sağ bırakmıyorlardı. Önce baba, karısı ve sonra da yaş sırasına göre çocukları. 2, 5 ya da 7 aylık bebekleri kılıçtan geçiriyorlardı süt emdikleri sırada. Ağzında annesinin kesik memesi, başından ve boynundan yaralı bir bebek bulundu. Katliamın bir sonraki gününde öldürülen Sulh Hukuk Mahkemesi yargıcı Grikopis'in oğlu ile tecavüz edilip katledilen karısının çocuğu da bulundu. Çocuk babasının cesedi yanındaydı ve ondan ayrılmak istemiyordu. Diğer bir çocuk, orman müfettişi babası Kurubalis'in ve annesinin cesetleri yakınında yaralı ve feryat eder halde bulundu. Dört köylünün bağırsakları boyunlarına sarılmış halde bulundu. Distoma papazı kafası kesik halde bulundu. Başı cesedin uzağında, gözleri çıkarılmış halde duruyordu. Akşama doğru Almanları taşıyan arabalar uzaklaştılar. Çünkü Levedia'ya dönmeleri gerekiyordu. Katiller başka kurbanların olmadığına, sadece en azından yaşlıların kaldığına inanıyorlardı. Yaşlılar saklandıkları yerden çok korkmuş halde çıkmışlardı. Ürpertici görüntülerle karşılaşanların çoğu akıllarını yitirecek denli sinir krizi geçirmişlerdi. Auschwitz ve Buchenwald yanında Distomo'da faşizmin ve Beethoven'ı, Schiller'i, Goethe'si olan halkın canavarlığının hangi boyutuna ulaşabileceğini gösteriyordu.